9. Ufukta güneşin bir bölümü hala görünürken saraydan çıktık. Ertesi sabah erkenden Beyaz Sfenks'e ulaşmaya kararlıydım ve bir önceki seferde beni durdurmuş olan ormanı şafaktan önce aşmış olmayı hedefliyordum. O geceki planım gidebildiğim yere kadar gitmek, sonra da bir ateş yakıp alevleriyle korunarak uyumaktı. Bu yüzden yol boyunca gördüğüm her dalı, kurumuş her otu topladım. Kısa zamanda kollarım çerçöple dolmuştu. Yüklerden dolayı tahmin ettiğimden daha yavaş ilerliyorduk ve Vina yorgundu. Ben de uykusuzluktan muzdariptim. Bu yüzden ormana ancak gece yarısı ulaşabildik. Ormanın çalılarla kaplı kıyısında Vina önümüzdeki karanlıktan korkarak duruyordu. Ama beni harekete geçiren, aslında beni uyarması gereken tek bir duyguydu. Felaketin yakın olduğunu hissediyordum. 2 gün, 1 gecedir uykusuzdum. Ateşim vardı ve sinirliydim. Uykuyla birlikte morlaklarında üzerime çöktüğünü hissettim. Duraksarken arkamızdaki siyah çalıların arasında karanlığın içinde belirsiz halleriyle çömelmiş 3 suret gördüm. 4 yanımız fundalık ve uzun otlarla kaplıydı ve sinsice sokuluşlarına karşı kendimi güvenlikte hissetmiyordum. Hesaplarıma göre orman boylu boyunca 1 milden kısaydı. Ormanı aşıp tepe yamacına ulaşabilsek diye düşünüyordum. Orası tamamıyla daha güvende olacağımız bir mola yeriydi. Kibritlerim ve kafurum varken ormanın içinde bir çaresini bulup yolumu aydınlatabilirdim. Ancak ellerimle kibrit sallayacaksam odunlarımı bırakmam gerektiği açıktı. Biraz isteksizce onları yere bıraktım. Sonra onları yakmakla arkamızdaki dostlarımızı bir parça şaşırtabileceğimiz geldi aklıma. Bunun ne fena bir ahmaklık olduğunu öğrenecektim, ancak o an kaçışımızı gizlemek için dahice bir yol gibi geldi bana. İnsanın yokluğunda ve ılıman bir iklimde alevin ne kadar ender rastlanan bir şey olduğunu bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? Güneşin ısısı nadiren yakacak kadar güçlüdür. Daha tropikal bölgelerde bazen olduğu gibi bir çiğ damlasında odaklandığı zaman bile düşündüğünüz kadar yakıcı olamaz. Şimşek çakıp kavurabilir ama büyük bir yangına çok nadiren yol açar. Çürüyen bitkiler zaman zaman mayalanmalarını sıcaklığıyla için için yanabilirler, fakat bu durum nadiren alevlerle sonuçlanır. Bu çöküş çağında ateş yakma becerisi de dünya yüzünde unutulanlardan olmuştu. Odun yığınını yalayarak yükselen kızıl diller Vina için yepyeni yabancı bir şeydi. Ona koşmak ve onunla oynamak istedi. Ben onu zapt etmeseydim inanıyorum ki kendini ateşin içine atmış olacaktı. Ancak onu yakaladım ve önüme ağaçların arasına savurdum. Kısa bir süre patikayı benim ateşimin ışığı aydınlattı. Az sonra kalabalık ağaç gövdelerinin arasından dönüp geriye baktığımda alevlerin dal yığınımdan bazı komşu çalılara sıçramış olduğunu ve kıvrılan bir ateş çizgisinin tepenin otlarına doğru sürünerek ilerlediğini gördüm. Güldüm buna ve önümdeki kapkara ağaçlara döndüm yeniden. Çok karanlıktı. Vina birden bana sarıldı. Gözlerim karanlığa alıştıkça benim de ağaç gövdelerinden sakınmama yetecek kadar ışık kalıyordu. Orada burada bulduğu deliklerden üzerimize parlayan uzak mavi gökyüzünü saymazsak başımın üstü simsiyahtı. Kibritlerimden hiçbirini çakmıyordum çünkü boşta elim yoktu. Sol kolumun üstünde benim ufaklığı taşıyordum, sağ elimde ise demir çubuğum vardı. Bir süre ayaklarımın altında çatırdayan dal seslerinden, yukarıdaki meltemin belli belirsiz ıslığından ve kendi soluğumdan başka hiçbir şey duymadım. Sonra çevremdeki bir tıkırtıyı tanıdım. Bütün gücümle yoluma devam ettim. Tıkırtı daha da belirginleşti. Sonra yer altında duymuş olduğum aynı tuhaf sesler geldi kulağıma. Belli ki birkaç morlak vardı etrafta ve bana yaklaşıyorlardı. Sahiden de bir anda ceketimin çekiştirildiğini, sonra da koluma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Vina'yı şiddetli bir titreme aldı, sonra sesi kesildi. Kibrit çakmanın zamanıydı ama kibrit çıkarmak için onu yere bırakmam gerekiyordu. Öyle yaptım. Ben ceplerimde aranırken karanlıkta dizlerimin çevresinde bir boğuşma başladı. Kız tamamen sessizdi. Morlaklardansa kumlularınkine benzeyen aynı acayip sesler çıkıyordu ve küçük yumuşak eller ceketime, sırtıma tırmanıyor, boynuma dokunuyordu. Kibrit yandı ve vızıldadı. Ateşi tuttum ve ağaçların arasına kaçan morlakların beyaz sırtlarını gördüm. Aceleyle cebimden bir parça kafur çıkardım. Kibrit söner sönmez yakmaya hazırlandım. Sonra Vina'ya baktım. Benim ayaklarıma tutunmuş, yüzü koyun yatıyordu ve oldukça hareketsizdi. Ani bir korkuyla ona doğru eğildim. Zorlukla soluk alıyordu. kâfur kalıbını yaktım ve yere fırlattım. O parçalara ayrılarak alevlenip morlakları ve gölgeleri geri püskürtürken ben diz çöktüm ve Vina'yı kaldırdım. Arkamızdaki orman büyük bir sürünün kıpırtı ve mırıltılarıyla doluydu. Vina bayılmış gibi görünüyordu. Onu dikkatlice omzuma koyup devam etmek için ayağa kalkmıştım ki korkunç bir gerçeği fark ettim. Kibritlerim ve Vina ile birlikte manevralar yaparken kendi çevremde birkaç defa dönmüştüm ve artık hangi yöne gideceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Tüm bildiğim dosdoğru yeşil porselen sarayına bile bakmakta olabileceğimdi. Soğuk soğuk terlemeye başlamıştım. Çabucak yapacak bir şeyler düşünmeliydim. Ateş yakmaya ve bulunduğumuz yerde kamp kurmaya karar verdim. Hala hareketsiz duran Vina'yı çimli bir ağaç dibine yatırdım. İlk kâfur kalıbım bitmek üzereyken dal ve yaprak toplamaya başladım aceleyle. Karanlığın içinde morlakların gözleri çevremde yakut gibi parlıyordu. Kâfur parladı ve söndü. Bir kibrit yaktım. Vina'ya yaklaşmakta olan iki beyaz suret bununla birlikte hemen geri kaçtı. Bir tanesi ışıktan o kadar körleşmişti ki doğrudan bana geldi. Yumruğumun altında kemiklerinin ezildiğini hissettim. Acıdan bir çığlık attı, sendeleyerek biraz uzaklaştı, düştü. Bir parça kâfur daha yaktım ve şenlik ateşi için odun toplamaya devam ettim. Az sonra yukarıdaki bazı yaprakların ne kadar kuru olduklarını fark ettim. Zaman makinesiyle indiğimden beri yaklaşık bir haftadır hiç yağmur yağmamıştı. Bu yüzden düşmüş dalları toplamak için ağaçların arasında savrulmak yerine yukarı sıçrayıp dalları aşağı çekmeye başladım. Çok kısa sürede yeşillik ve kuru dallardan boğucu, dumanlı bir ateşim olmuştu. Artık kâfurumu idareli kullanabilirdim. Vina'nın beyaz demir topuzumun yanında yattığı yere döndüm. Onu kendine getirmek için elimden gelen her şeyi yaptım ancak ölü gibi yatıyordu. Soluk alıp almadığından bile emin olamamıştım. Şimdi ateşin dumanı üzerimde yoğunlaşıyordu. Beni bir anda uyuşturmuş olmalıydı. Üstelik havada kâfurun dumanı da vardı. Ateşimin daha bir saat için tazelenmesi gerekmeyecekti. O kadar çabadan sonra bitkin düşmüştüm. Yere oturdum. Ormanda anlayamadığım, uyku getiren bir mırıltı dolaşıyordu. Bir an başım önüme düştü. Sonra da gözlerimi açtım gibi geldi. Ama her yer karanlıktı ve morlakların elleri üzerimdeydi. Bana yapışmış parmaklarından kurtularak kibrit kutusu için elimle cebimi yokladım ama yoktu. Sonra ellerini uzattılar ve tekrar üzerime çullandılar. Bir anda neler olduğunu anladım. Uyumuştum ve ateşim sönmüştü. Ruhuma ölümün acılığı çöktü. Orman yanan odunun kokusuyla dolmuştu sanki. Boynumdan yakalandım, saçımdan, kollarımdan ve aşağı çekildim. Karanlıkta bütün bu yumuşak yaratıkların üzerime kapandıklarını hissetmek tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Kendimi bir canavar örümceğin ağında gibi hissediyordum. Yenilmiştim. Teslim oldum. Küçük dişlerin boynumu kemirdiklerini hissettim. Yana yuvarlandım. Ve böylece demir çubuğum elime geldi. Bu bana güç verdi. İnsan sıçanları savurarak doğrulmaya çabaladım ve çubuğumu kısa tutarak yüzleri olduğunu tahmin ettiğim yerlere sapladım. Vuruşlarımın altında fışkıran sulu et ve kemiği hissedebiliyordum. Bir an için serbest kaldım. Sert kavgalara sık sık eşlik ettiği görülen o garip sevinç dolmuştu içime. Hem benim şansımın hem de Vina'nınkinin tükendiğini biliyordum ama morlaklara yiyecekleri etin bedelini ödetmeyi aklıma koymuştum. Sırtımı bir ağaca vererek demir çubuğu önümde sallamaya başladım. Tüm orman onların kıpırtıları ve çığlıklarıyla dolmuştu. Bir dakika geçti. Durmuş karanlığı seyrediyordum. Sonra birden bir ümit belirdi. Ya morlaklar korktuysa? Hemen ardından da garip bir şey oldu. Hava aydınlanıyordu. Çevremdeki morlakları belli belirsiz seçmeye başladım. Üç tanesi fena hırpalanmış, ayaklarımın dibinde yatıyordu ve sonra diğerlerinin ardı arkası kesilmeyen bir dalga halinde benim arkamdan öndeki ormanın içlerine doğru koştuğunu görünce gözlerime inanamadım. Sırtları artık beyaz değil kırmızımsı görünüyordu. Şaşkın şaşkın dururken küçük kırmızı bir kıvılcımın dalların arasındaki yıldızlı boşlukta gezindiğini, sonra kaybolduğunu gördüm. Bunun üzerine yanan odun kokusunun nedenini anladım. Artık fırtınalı bir kükremeye dönüşmekte olan, uyku getiren o mırıltıyı, kızıl koru ve morlakların kaçışını. Ağacımın arkasından çıkıp da geriye baktığımda, yakındaki ağaçların siyah gövdelerinin arasından yanmakta olan ormanın alevlerini gördüm. İlk yaktığım ateş peşimden geliyordu. Hemen Vina'yı aradım. Ama o yoktu. Arkamdaki hışırtılar ve yaş ağaçlar alevlere karıştıkça duyulan patlamalı gümbürtü derin düşüncelere pek zaman bırakmıyordu. Demir çubuk hala elimde, morlakların yolunu izledim. Alevler ensemdeydi. Koşarken bir ara sağımda o kadar hızlı ilerlediler ki bir anda kuşatıldım ve sola sapmak zorunda kaldım. Sonunda küçük bir açıklığa çıkabildim. Bu sırada aptalca hareketlerle bana doğru bir morlak geldi. Yanımdan geçti ve dosdoğru ateşin içine daldı. Ve o an, o gelecek çağda gördüklerim arasında sanırım en garip ve korkunç olanına tanık olacaktım. Tüm alan ateşin yansımasıyla gün gibi aydınlıktı. Ortada höyüğü andıran bir tepenin üzerinde kavrulmuş bir alıç çalısı vardı. Onun arkasında da kıvrılarak yükselen ve bütün alanı ateşten bir korkulukla çeviren sarı dilleriyle yanan ormanın başka bir kolu bulunuyordu. Tepe yamacında ışık ve ısıyla sersemlemiş, hayretler içinde koşturarak birbirleriyle çarpışan 30-40 kadar morlak gördüm. Başta körlüklerini fark etmedim ve delice bir korkuyla onlar bana yaklaştıkça çubuğumu hiddetle onlara savurdum. Birini öldürdüm, birkaçını da sakat bıraktım. Ama kızıl gökyüzünün altında alıcın çevresinde el yordamıyla aranan bir tanesinin hareketlerini izlediğimde ve inlemelerini duyduğumda ateşin içindeki mutlak çaresizliklerinden ve perişanlıklarından emin oldum ve bir daha hiçbirine vurmadım. Yine de ara sıra biri dosdoğru bana gelerek onu hemen başımdan savmama neden olan korkutan bir dehşet salıyordu içime. Bir ara alevler birazcık dindi ve pis yaratıkların yakında beni görebileceklerinden korktum. Bu gerçekleşmeden önce onlardan birkaçını öldürüp kavgayı başlatmayı bile düşünüyordum. Ancak ateş parlak bir şekilde yeniden canlandı, ben de kendime hakim oldum. Tepe civarında onların arasında yürüyüp onlardan sakınarak Vina'dan herhangi bir iz aradım ama Vina gitmişti. Sonunda tepeciğin doruğuna oturdum ve bu garip, inanılmaz kör yaratıklar sürüsünün üzerlerinde ateşin koru parladıkça el yordamıyla oraya buraya kaçışmalarını, birbirlerine tekinsiz sesler çıkarmalarını izledim. Halkalar halinde yükselen duman gökyüzünde akıyor, o kızıl gök kubbenin yırtık paçavraları arasından sanki başka bir evrene aitlermiş gibi uzak, küçük yıldızlar parlıyordu. Budalaca hareketlerle 2-3 morlak üzerime geldi. Onları titreyerek yumruklarımla püskürttüm. O gecenin büyük kısmında bunun bir kabus olduğuna inanmıştım. Kendime çimdik attım ve uyanmak için tutkulu bir istekle haykırdım. Ellerimle yeri dövdüm, ayağa kalktım ve tekrar oturdum. Aşağı yukarı dolandım ve yeniden oturdum. Sonra başladım gözlerimi ovuşturmaya ve beni uyandırması için Tanrı'ya yakarmaya. 3 defa morlakların bir tür acı içinde başlarını öne eğdiklerini ve alevlerin içine daldıklarını gördüm. Ama sonunda ateşin yatışan kızılının ve akan kara duman kütlelerinin, beyazlaşan ve kararan ağaç kütüklerinin, sayıları azalmakta olan bu soluk yaratıkların üzerinden günün beyaz ışığı belirdi. Yeniden Vina'nın izini bulmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Onun o zavallı küçük bedenini ormanda bırakmış oldukları açıktı. Yazılmış korkunç kaderinden kaçtığını hayal etmek beni ne kadar rahatlattı tarif edemem. Bunu düşünürken çevremdeki çaresiz mendeburları kırımdan geçirmeye başlamak için hazırdım adeta. Ama kendimi frenledim. Tepecik, dediğim gibi ormanın içinde bir tür adaydı. Doruğundan bir duman bulutu arasındaki yeşil porselen sarayını artık seçebiliyordum ve böylece beyaz sfenkse doğru gitmem için gereken yolu belirleyebildim. Nihayet gün ağarırken o lanetli ruhlardan geriye kalanları aşağı yukarı koşturur ve inler halde terk ederek ayaklarıma biraz ot bağladım ve dumanı üstünde küllerin içten içe yanarak hala nabız gibi atan ağaç gövdelerinin arasından topallayarak zaman makinesinin saklandığı yere doğru yoluma devam ettim. Yavaş yürüyordum çünkü hem yorgun hem de topaldım ve küçük Vina'nın korkunç ölümü beni perişan etmişti. Karşı konulamaz bir felaketti bu. Şimdi bu tanıdık eski odada bu gerçek bir kayıptan çok bir hayalin yası gibi geliyor bana. Ama o sabah yine tamamen yalnız kalmıştım. Yapayalnız. Şu evimi, bu şömine başını, aranızdan bazılarını düşünmeye başladım ve bu düşüncelerle birlikte acı veren bir özlem geldi. Ne var ki sabahın berrak göğünün altında, küllerin üstünde yürürken bir keşif yaptım. Pantolonumun cebinde hala dağılmış birkaç kibrit vardı. Kutu, kaybolmadan önce delinmiş olmalıydı. On. Sabah saat 8 ya da 9 gibi geldiğim akşamüstü oturup dünyayı izlemiş olduğum sarı madenden koltuğun yanına vardım. O akşam çıkardığım aceleci sonuçları düşündüm ve bu güvenime acı acı gülmekten kendimi alamadım. İşte buradaydı. Aynı güzel manzara, aynı bol yeşillik, aynı görkemli saraylar ve muhteşem kalıntılar, bereketli kıyılarının arasından akan aynı gümüş nehir. Güzel insanların parlak renkli cübbeleri ağaçların arasında sağa sola hareket ediyordu. Bazıları benim tam Vina'yı kurtarmış olduğum yerde yıkanıyordu. Bu benim içime bir acı saplanmasına neden oldu. Ve yer altına inen yolların başında küçük kubbeler manzaradaki lekeler gibi yükseliyordu. Yukarı dünyanın bütün o güzelliğinin neleri örttüğünü anlıyordum artık. Günleri çok hoş geçiyordu. Tarladaki sığırın günü kadar hoş. Sığırlar gibi hiçbir düşman tanımıyor ve hiçbir ihtiyaca karşı hazırlıklı bulunamıyorlardı. Ve sonları da aynıydı. İnsan zekası hayalinin ne kadar kısa sürmüş olduğunu düşünmek beni üzdü çünkü intihar etmişti. İstikrarlı bir biçimde kendini rahatlık ve kolaylığa, parolası güvenlik ve süreklilik olan dengeli bir topluma ayarlamış, tüm beklentilerini gerçekleştirmiş, sonunda da bu hale gelmişti. Bir defa yaşam ve mülkiyet neredeyse mutlak bir güvenliğe ulaşmış olmalıydı. Zengin, varlık ve konforundan, emekçi ise yaşam ve işinden emin kılınmıştı. Şüphesiz oradaki o kusursuz dünyada çözülmemiş hiçbir işsizlik problemi, hiçbir toplumsal sorun kalmamış ve bunu büyük bir sessizlik izlemişti. Zihinsel çok yönlülüğün, değişim, tehlike ve belanın telafisi oluşu gözden kaçırdığımız bir doğa yasasıdır. Çevresiyle kusursuz bir ahenk içinde yaşayan bir hayvan, mükemmel bir mekanizmadır. Alışkanlık ve içgüdü çaresiz kalmadıkça doğa zekaya asla başvurmaz. Değişimin ve değişime gereksinimin olmadığı yerde akıl da yoktur. Yalnızca çok çeşitli ihtiyaçları ve tehlikeleri karşılamak zorunda olan hayvanlar zekadan paylarını alırlar. İşte benim gördüğüm yukarı dünya insanının o dermansız şirinliğe, yeraltı dünyasının da yalnızca mekanik endüstriye doğru sürüklenmiş olduğuydu. Ama o mükemmel devlette mekanik kusursuzluk için bile eksik olan tek şey vardı, mutlak istikrar. Belli ki zaman geçtikçe yeraltı dünyasının beslenme düzeni her nasıl yürütülmüş idiyse bozulmuştu. Birkaç bin yıl boyunca uzak tutulmuş olan ihtiyaç ana geri geldi ve işine aşağıda başladı. Ne kadar kusursuz olursa olsun, yine de biraz düşünülmüş dış dünya alışkanlıklarına ihtiyaç duyan makineyle içli dışlı olarak yeraltı dünyası, büyük olasılıkla elinde diğer insani özelliklerden olmasa da yukarıdakinden daha fazla inisiyatif bulunduruyordu. Ve diğer yiyecekleri tükenince eski alışkanlıklarının o ana kadar yasaklamış olduğu şeye yöneldiler. Bunlar benim 802.701 yılına son bakışımda gördüklerim. Bu ölümlü zihnin yaratabileceği en yanlış açıklama olabilir. Olaylar kendini bana bu şekilde gösterdi, ben de sizlere öyle aktarıyorum. Son günlerin yorgunluklarından, heyecanlarından, dehşetlerinden sonra ve yasıma rağmen bu koltuk, bu manzara ve sıcacık güneş ışığı hoştu. Bitkindim ve uykum vardı. Kısa zamanda teori üretmelerim yerini şekerlemeye bıraktı. Çimlerin üzerine yayıldım ve uzun, hayat veren bir uykuya daldım. Gün batımından az önce uyandım. Morlaklara gafil avlanma ihtimaline karşı kendimi güvende hissediyordum. Gerinerek tepeden aşağı beyaz sfenkse doğru indim. Bir elimde manivelam vardı, diğer elimse cebimdeki kibritlerle oynuyordu. İşte o an en umulmadık şey gerçekleşti. Sfenksin kaidesine yaklaştığımda bronz kapıları açık buldum. Oluklarında kaydırılmışlardı. Bunun üzerine önlerinde kısa bir an durdum. İçeri girmekte tereddüt ediyordum. İçerisi küçük bir daire gibiydi ve köşede yükseltilmiş bir yerde zaman makinesi duruyordu. Küçük manivelalar cebimdeydi. Ve işte beyaz sfenx kuşatması için yapmış olduğum bunca ayrıntılı hazırlıktan sonra kuzu gibi bir teslim oluşla karşılaşmıştım. Onu kullanamamaktan dolayı adeta üzgünce demir çubuğumu elimden attım. Kaideye doğru eğilirken aklıma ani bir fikir geldi. Hiç olmazsa bir defalığına morlakların zihinsel faaliyetlerini kavradım. Gülmemek için kendimi zor tutarak bronz çerçeveden adımımı attım ve zaman makinesine ulaştım. Onu özenle yağlanmış, temizlenmiş bulmak beni şaşırttı. Çünkü Morlakların onu ne işe yaradığını anlamak için kıt akıllarıyla kurcalarken kısmen parçalara ayırmış olduklarından şüphelenmiştim. Ve Durmuş icada sırf dokunmaktan zevk alarak onu incelerken korktuğum başıma geldi. Bronz paneller birdenbire yukarı kaydı ve çınlayarak çerçeveye çarptı. Karanlıktaydım ve kapana kısılmıştım. Ya da Morlaklar öyle sanıyordu. Bunu düşünerek kıkırdadım. Bana yaklaşırken çıkardıkları mırıltılı kahkahaları duyabiliyordum. Çok soğukkanlı bir şekilde kibrit çakmayı denedim. Manivelaları takmam gerekiyordu yalnızca. Sonra bir hayalet gibi sıvışacaktım. Ama gözden kaçırdığım bir şey vardı. Kibritler sadece içlerine konduğu kutunun yan tarafına sürtünerek yanan berbat türdendi. Soğukkanlılığımın nasıl da uçup gittiğini tahmin edebilirsiniz. Küçük yaratıklar çok yakınımdaydı. Biri bana dokundu. Karanlıkta manivelalarla okkalı bir vuruş çıkardım ve makinenin eğerine tırmanmaya başladım. Sonra bir el yakaladı beni, ardından bir tanesi daha ve sonra manivelalarıma uzanan ısrarcı parmaklarla savaşmak, aynı zamanda da manivelaların uyduğu yuvaları bulmak zorundaydım. Doğrusu bir tanesini az kalsın kaybediyordum. Elimden kayınca karanlıkta onu geri almak için kafa atmam gerekti. Morlağın kafatasının çınladığını duyabildim. Bu son kapışma ormandaki kavgadan daha sıkıydı sanırım. Ama sonunda manivelayı taktım ve yüklendim. Yapışmış eller üzerimden kaydı. Bir süre sonra karanlık gözlerimin önünden kayboldu. Kendimi daha önce tarif ettiğim aynı gri ışığın ve kargaşanın içinde buldum. 11. Zaman yolculuğuyla gelen mide bulantısı ve akıl karışıklığı 11. Zaman yolculuğuyla gelen mide bulantısı ve akıl karışıklığından daha önce söz etmiştim. Üstelik bu kez eğere iyice yerleşememiş, pek de sağlam olmayan bir biçimde yana oturmuştum. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Makine sallanıp titrerken nasıl gittiğimi aldırmayarak makineye tutundum. Kadranlara bakacak kadar kendime geldiğimde nereye vardığımı görerek şaşırdım. Kadranın biri gün kaydeder, biri binlerce gün, bir diğeri milyonlarca ve bir kadranda binlerce milyon gün. Şimdi manivelaları ters çevirmek yerine ileri gidecek şekilde kendime çekmiştim ve göstergelere bakabildiğimde binler ibresinin saatin saniyesi kadar hızla döndüğünü gördüm. Geleceğe doğru. İlerlerken nesnelerin dış görünüşlerinde olağanüstü bir değişim baş gösterdi. Kalp gibi çarpan grilik koyulaştı. Sonra her ne kadar hala müthiş bir ivmeyle sürüyor da olsam, gece ve gündüzün kendini genellikle daha yavaş bir hızla gösteren silsilesi geri döndü ve giderek daha çok göze çarpmaya başladı. Başlangıçta kafamı çok kurcaladı bu. Gece ve gündüz değişimleri yavaşladıkça yavaşladı. Güneşin gökyüzünden geçişi de öyle. Sonunda sanki yüzyılları bulan hareketlere dönüştüler. Nihayet dünyanın üzerine kalıcı bir alacakaranlık doğdu. Yalnızca ara sıra karanlık gökyüzünde bir kuyruklu yıldız parladığında bozulan bir alacakaranlıktı bu. Güneşi belirten ışık şeridi çoktandır kayıptı. Çünkü güneş doğmayı kesmişti. Batıda öylece yükselip alçalıyor, gitgide genişliyor ve kızıllaşıyordu. Aydan eser yoktu. Yıldızların dönüşü giderek yavaşlamış, yerini hafifçe kayan ışık beneklerine bırakmıştı. Nihayet durmadan az önce kızıl ve kocaman güneş ufukta hareketsiz kaldı. Cansız bir ısıyla kızaran ve ara sıra sönen muazzam bir kubbe. Bir ara kısa bir süre için tekrar eski parlaklığıyla yandı ama çok geçmeden kasvetli kırmızı ısısına geri döndü. Doğuş ve batışının yavaşlamasından Med ve Cezir'in işinin bitmiş olduğunu çıkardım. Dünyanın artık tek yüzü güneşe dönüktü. Zamanımızda ayın dünyaya bakması gibi bir şeydi bu. Büyük bir dikkatle, daha önceki baş aşağı yuvarlanışımı hatırladım da, hareketimi tersine çevirmeye başladım. Daire çizen ibreler, binler kadranı hareketsizleşinceye ve gün kadranı ölçeğinin üzerinde yalnızca bir sis haline gelinceye kadar giderek yavaşladı. Ta ki tenha bir sahilin bulanık çizgileri belirinceye kadar. Yavaşça durdum ve zaman makinesinin içinde oturup çevreye baktım. Gökyüzü artık mavi değildi. Kuzeydoğu mürekkep siyahıydı. Siyahlığın içinden soluk beyaz yıldızlar parlak bir şekilde sürekli ışıyordu. Başımın üzeri derin bir Hint kırmızısıydı ve yıldızsızdı. Güneydoğuya doğru ufukla kesilmiş güneşin kızıl ve hareketsiz, muazzam kabuğunun durduğu yerde korlaşmış, daha parlak bir alacalık dönüyordu. Çevremdeki kayalar acı kırmızı renkteydi ve hayata dair ilk gördüğüm izler, güneydoğuya bakan yüzleriyle çıkıntılı her noktayı kapatan koyu yeşil bitkilerdi. Orman yosunlarında veya mağara likenlerinde gördüğümüz zengin yeşilin aynısıydı bu. Bunlar gibi daimi bir alacakaranlıkta büyüyen bitkilerin rengiydi. Makine eğimli bir sahilde duruyordu. Deniz güneybatıya uzanıyor, ufkun keskin çizgisinde solgun göğe kavuşuyordu. Köpük yoktu, dalga yoktu, rüzgarın nefesi yoktu. Yalnızca nazik bir soluk gibi hafif yağlı bir kabartı yükselip alçalıyor, ebedi denizin hala hareket ettiğini ve yaşadığını gösteriyordu. Ve suyun ara sıra vurduğu çizgide yer yer tuzdan kalın tabakalar oluşmuştu. Uçuk kızıl gökyüzünün altında pembeydiler. Başımda bir zorlama hissediyordum ve çok hızlı soluk alıp verdiğimi fark ettim. Bu duygu bana yegane dağcılık deneyimimi hatırlattı ve bundan havanın bugünkü halinden daha hafif olduğunu çıkardım. Issız yamacın yukarılarında uzaktan gelen tiz bir çığlık duydum ve gökyüzünde yan yana kanat çırpan, daireler çizerek ötedeki bazı alçak tepeciklerin üzerinde gözden kaybolan koca bir kelebeğe benzer bir şey gördüm. Sesi o kadar kasvetliydi ki tüylerim ürperdi ve makineye daha bir düzgün yerleştim. Tekrar çevreme bakarken hayli yakınımda kızılımsı bir kaya kütlesi olduğunu sandığım bir şeyin yavaşça bana doğru geldiğini, sonra da o şeyin gerçekte iri, yengece benzeyen bir canavar olduğunu gördüm. Yavaşça, amaçsızca hareket eden bir sürü bacağı, sallanan büyük pençeleri, arabacıların kırbacı gibi dalgalanan ve etrafı yoklayan antenleri, metalik yüzünün her iki tarafından fırlamış sapların ucundaki gözlerini devirerek size yaklaşan, şu masa kadar büyük bir yengeç düşünebiliyor musunuz? Kırışık sırtı biçimsiz şişliklerle donanmış, şurada burada yeşilimsi bir kabukla lekelenmişti. Çapraşık ağzındaki dokunaçlarının hareket ederken titrediğini ve hissettiğini görebiliyordum. Bana doğru sokulan bu uğursuz hayaleti gözlerimi ayırmadan seyrederken yanağımda sinek konmuş gibi bir gıdıklanma hissettim. Elimle savuşturmak istedim ama anında geri döndü ve hemen hemen aynı anda da bir diğeri yaklaştı kulağıma. Vurdum ve ipliğe benzer bir şeyler yakaladım. Çabucak elimden kaçtı. Korkulu bir karamsarlıkla döndüm ve hemen arkamda duran bir başka canavar yengecin antenini yakalamış olduğumu gördüm. Şeytani gözleri saplarının üstünde solucan gibi kıvrılıyor, ağzı iştahla cap canlı görünüyor, yosunumsu bir balçığa bulanmış kocaman hantal pençeleri üzerime iniyordu. Anında elimi manivelaya attım ve kendimle bu canavar arasına bir aylık bir süre koydum. Ancak hala aynı sahildeydim ve durur durmaz onları açık seçik gördüm. Kağıt gibi ince, yoğun yeşil yaprakların arasında, loş ışığın içinde sağda solda sanki bir düzinesi sürünüyordu. Dünyanın verdiği o tiksindirici haraplık duygusunu aktaramam. Kızıl doğu göğü, kuzeyin siyahlığı, tuzlu ölü deniz, bu ağır kanlı pis yaratıkların süründüğü taşlık sahil, likenimsi bitkilerin zehirli görünen tek tip yeşili, insanın ciğerlerini acıtan incecik hava, hepsi korkunç bir etkiye katkıda bulunuyordu. 100 yıl ilerledim, aynı kırmızı güneş vardı. Bir parça daha büyük, biraz daha sönük. Aynı ölgün deniz, aynı serin hava ve yeşil otların, kızıl kayaların arasında aşağı yukarı sürünen aynı kaba eklem bacaklılar topluluğu. Ve batı göğünde kıvrılmış soluk bir çizgi gördüm. Büyük yeni bir aya benziyordu. 1000 yıllık büyük adımlarla, dünyanın kaderinin sırrıyla sürüklenerek hiç durmadan, garip bir büyülenmişlikle güneşin batıda büyüyüp sönmesini ve yaşlı dünyanın hayatının çöküşünü seyrederek yolculuğuma devam ettim. Sonunda şu andan 30 milyon yıl sonra, güneşin kızıl sıcak kubbesi, karanlık göklerin neredeyse onda birini kaplar olmuştu. Bir kez daha durdum. Çünkü sürünen yengeç kalabalığı yok olmuştu ve canlı yeşil koyun otlarını ve likenleri saymazsak kızıl sahil cansız görünüyordu ve artık beyaz benekler vardı. Acı bir soğuk hücum etti bana. Seyrek beyaz benekler girdap gibi dönerek düşüyorlardı. Kuzeydoğu'nun matem siyahı göğünün yıldız ışığı altında kar ışıl ışıldı ve pembemsi beyaz tepeciklerin dalgalanan doruklarını görebiliyordum. Deniz kenarı boyunca buz saçakları vardı ve daha ileriye sürüklenen kütleler. Ancak ebedi gün doğumunun altında bütünüyle kanlı görünen Tuz Okyanusu'nun en büyük kısmı hala donmamıştı. Hayvan hayatından herhangi bir iz bulur muyum diye çevreme bakındım. Tanımlanamaz bir korku beni makinenin eyerine mıhlamıştı. Ancak hareket eden hiçbir şeye rastlamadım. Ne yerde, ne gökte, ne de denizde. Hayatın tükenmemiş olduğunu tek kanıtlayan kayaların üzerindeki yeşil balçıktı. Denizin içinde alçak bir kum tepeciği oluşmuş, sular kıyıdan çekilmişti. Bu tepeciğin çevresinde dönüveren siyah bir nesne gördüğümü sandım ama baktığımda kıpırdamadı. Ben de gözlerimin yanıldığına, nesnenin yalnızca bir kaya olduğuna hükmettim. Gökyüzünde yıldızlar fazlasıyla parlaktı ve ufak ufak yanıp sönüyorlardı. Birdenbire güneşin batı yarım küresinin değiştiğini fark ettim. Eğri bir obruk, bir oyuk oluşmuştu. Oyuk genişledi. Belki bir dakika boyunca dona kalmış bir halde gündüzün üzerine çökmekte olan bu karanlığa baka kaldım. Sonra bir tutulma olayının oluşmaya başladığını farkına vardım. Güneş küresinin yanından ya ay ya da Merkür geçiyordu. Doğal olarak ilk önce ay olduğunu düşündüm ama gerçekten gördüğümün bir iç gezegenin dünyanın hemen yanından geçişi olduğuna inanmak için çok nedenim var. Karanlık hızla büyüdü. Doğudan giderek sertleşen boralarla soğuk bir rüzgar esmeye başladı ve havada yağan beyaz beneklerin sayısı çoğaldı. Denizin eşiğinden bir dalgacık ve bir ıslık yayıldı. Cansız seslerin dışında dünyada çıt çıkmıyordu, sessiz. O dinginliği aktarabilmem çok zor. İnsanın bütün sesleri, koyunların meleyişi, kuşların çığlıkları, böceklerin vızıltısı, yaşamımızın arka planını oluşturan hareket, bütün hepsi sona ermişti. Karanlık koyulaştıkça düşen benekler çoğalarak gözümün önünde dans etmeye başladılar ve havanın soğuğu yoğunlaştı. En sonunda uzak tepelerin beyaz dorukları teker teker çabucak birbiri ardına karanlığa karıştı. Meltem inleyen bir rüzgara dönüştü. Bana doğru sürüklenen elipsin kara gölgesini gördüm. Göz açıp kapayıncaya kadar görünürde yalnızca sönük yıldızlar kaldı. Gerisi ışıksız bir karanlık. Gökyüzü mutlak siyahtı. İçimde bu muazzam karanlığa karşı bir dehşet uyandı. İliklerime kadar işleyen soğuk ve soluk alırken duyduğum acı beni yendi. Titredim. Ölümcül bir mide bulantısına tutuldum. Sonra gökyüzünde ateşten kıpkırmızı kesilmiş bir yay gibi güneşin kenarı belirdi. Kendime gelmek için makineden indim. Başım dönüyordu. Geri dönebileceğime ihtimal vermiyordum. Midemin bulantısı ve başımın dönmesiyle dururken denizin kızıl sularında kum tepeciğinin çevresinde hareket eden nesneyi yine gördüm. Hareket eden bir şey olduğu kesindi artık. Yuvarlak bir şeydi. Belki bir futbol topu büyüklüğünde. Daha büyük de olabilir. Dokunaçları sarkıyordu. Kabarıp yuvarlanan kan kırmızısı suların üstünde siyah görünüyordu ve sağa sola sıçrıyordu. Bayılacağımı hissettim. Eğere tırmanırken bana güç veren bu uzak ve berbat alacakaranlıkta çaresiz bir halde yatmaktan duyduğum o korkunç dehşete şahit oldum. 12. Böylece geri geldim. Makinenin üstünde uzun zaman baygın yatmış olmalıyım. Gece ve gündüzlerin sonu gelmeyen sürekliliği yeniden başlamıştı. Güneş altın rengine yeniden büründü. Gök tekrar maviydi. Daha özgürce soluk alıyordum. Karanın dalgalanan düzey çizgileri bozuldu ve akarak uzaklaştı. Kadranın üstündeki ibreler gerisin geriye döndü. Sonunda evlerin bulanık gölgelerini, yozlaşmış insanlığın delillerini yeniden gördüm. Bunlar da değişti ve geçti gitti, yerine başkaları geldi. Az sonra milyon kadranı sıfıra geldiğinde hız kestim. Bizim ufak tefek bildik mimarimizi seçmeye başladım. Binler göstergesi de başlangıç noktasına geri dönmüştü. Gece ve gündüz daha ve daha yavaş çırptı kanatlarını ve çevremde laboratuvarın eski duvarlarını gördüm. O zaman çok büyük bir dikkatle mekanizmayı yavaşlattım. Bana tuhaf gelen bir şey gördüm. Kalkış sırasında hızım çok yükselmeden önce Bayan Wochert'ın odanın içinde yürürken bana roket hızıyla fırlamış gibi geldiğini sanırım anlatmıştım sizlere. Geri dönerken onun laboratuvarı kat ettiği o dakikadan tekrar geçtim. Ama bu kez her hareketi bir öncekinin tam tersiydi. Alt uçtaki kapı açıldı, sessizce içeri süzüldü ve geri geri yürüyerek daha önceki seferde içeri girmiş olduğu kapının arkasında gözden kayboldu. Ondan hemen önce bir an Hillier'ı görür gibi oldum ama o da bir flash gibi çaktı geçti. Sonra makineyi durdurdum ve çevremde tekrar eski tanıdık laboratuvarı gördüm. Takımlarımı, aletlerimi aynı bıraktığım gibiydiler. Sarsılarak makineden indim ve koltuğuma çöktüm. Birkaç dakika boyunca şiddetle titredim. Sonra sakinleştim. Çevremde eski atölyem vardı yine. Aynen eski haliyle. Orada uyumuş olabilirdim. Her şey bir rüya olabilirdi. Ama kesinlikle öyle değildi. Her şey laboratuvarın güneydoğu köşesinde başlamış, kuzeybatıda son bulmuştu. Onu görmüş olduğunuz duvarda. Bu size benim küçük çimenlikten Morlakların makineyi taşıdıkları beyaz sfenksin kaidesine olan tam uzaklığı verir. Beynim bir süre çalışmadı. Sonra ayağa kalktım ve koridordan geçip topallayarak buraya geldim. Çünkü topuğum hala acıyordu. Kapının yanındaki masanın üstünde Pall Mall gazetesini gördüm. Tarih gerçekten de bugünü gösteriyordu. Saate baktığımda neredeyse 8 olduğunu gördüm. Sizin sesinizi ve tabak çanak gürültüsünü duydum. Duraksadım. Kendimi çok hasta ve halsiz hissediyordum. Sonra burnuma iyi, sağlıklı et kokusu geldi ve kapıyı açıp karşınıza çıktım. Gerisini biliyorsunuz. Yıkandım, akşam yemeğini yedim ve şimdi de sizlere hikayeyi anlatıyorum. Biraz duraksadıktan sonra biliyorum, dedi. Bütün bunlar size inanılmaz gelecektir. Benim tek inanamadığım bu gece burada, bu eski tanıdık odada sizin dost yüzlerinize bakıyor, sizlere bu garip maceraları anlatıyor olmam. Doktora baktı. Hayır, buna inanmanızı bekleyemem. Yalan veya bir kehanet farz edin. Atölyede rüya gördüğümü söyleyin. Irkımızın kaderi hakkında rivayetler ürettiğimi, en sonunda bu kurguyu yarattığımı düşünün. İddiamın doğruluğuna ilgi çekmek için başvurduğum bir hile gözüyle bakın. Peki, bir hikaye olarak aldığınızda nasıl buldunuz? Piposunu çıkardı ve eski bildik tavrıyla pencere kafesinin demirlerine huzursuzca vurdu. Anlık bir sessizlik oldu. Sonra sandalyeler gıcırdamaya, ayakkabılar halıya sürtünmeye başladı. Bakışlarımı zaman yolcusunun yüzünden ayırdım ve dinleyicilerine göz gezdirdim. Karanlıktaydılar. Önlerinde renkli küçük benekler uçuşuyordu. Doktorun kafası ev sahibimizle meşguldü. Editör gözünü prosunun ucuna dikmişti. Gazeteci el yordamıyla saatini arıyordu. Diğerleri hatırladığım kadarıyla hareketsizdi. Editör iç çekerek ayağa kalktı. Bir öykü yazarı olmamanız ne yazık diyerek elini zaman yolcusunun omzuna koydu. İnanmıyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Zaman yolcusu bize döndü. Kibritler nerede? Dedi. Bir tanesini yaktı ve piposunu tüttürerek konuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bile zor inanıyorum. Fakat gözleri suskun bir soruyla küçük masanın üstündeki solmuş beyaz çiçeklerin üzerine düştü. Sonra pipoyu tutan elini ters çevirdi. Parmak boğumlarında yarı iyileşmiş birkaç çiziye baktığını gördüm. Doktor ayağa kalktı, lambanın yanına geldi ve çiçekleri inceledi. Çiçeğin dişi üreme organı çok tuhaf. Psikolog görmek için öne eğilerek bir örnek almak üzere elini uzattı. Saat 1'e çeyrek kalayı geçtiyse yandım, dedi gazeteci. Eve nasıl gideceğiz? İstasyonda bir sürü taksi var, dedi psikolog. Garip bir şey, dedi doktor. Ama bu çiçeklerin doğal düzenlerini kesin olarak bilmiyorum. Onları alabilir miyim? Zaman yolcusu duraksadı, sonra birden... ''Kesinlikle hayır.'' dedi. ''Onları gerçekten nereden buldun?'' dedi doktor. Zaman yolcusu elini başına koydu. Kendinden kaçan düşünceyi ele geçirmeye çalışan biri gibi konuşuyordu. Zamanda yolculuk ettiğimde cebime vina koydu onları. Bakışlarını odada gezdirdi. ''Neler olduğunu anladıysam kahrolayım. Bu oda, siz ve günlük ortam benim hafızam için çok fazla. Bir zaman makinesini gerçekten yaptım mı yoksa yalnızca modeli mi bu?'' Ya da her şey yalnızca rüya mı? Yaşamın rüya olduğunu söylerler. Hatta acınası bir rüya. Ama bir tanesi daha gerçekle çelişirse bunun arkasında duramam. Çılgınlık bu. Peki bu rüya nereden geldi? Makineye bakmam gerek. Eğer öyle bir makine varsa. Hemen lambayı kaptı ve lambanın kızıl alevleriyle koridorda yürüdü. Onu izledik. Orada lambanın titrek ışığında makine duruyordu. Bodur, çirkin ve çarpıktı. Pirinç, abanoz, fil dişi ve pırıldayan şeffaf kuvarstan bir nesneydi. Katıydı. Elimi uzattım ve parmaklığı hissettim. Fil dişinde kahverengi lekeler, alt kısımlarında da ot ve yosun parçacıkları vardı. Bir parmaklık da bükülmüştü. Zaman yolcusu lambayı sıranın üstüne koydu ve elini hasarlı parmaklıkta gezdirdi. "Şimdi tamamdır," dedi. "Size anlattığım hikaye doğruydu. Sizi bu soğukta buraya getirdiğim için üzgünüm." Lambayı aldı. Mutlak bir sessizlik içinde tütün salonuna geri döndük. Bizimle birlikte hole geldi ve editörün ceketini giymesine yardım etti. Doktor onun yüzüne baktı ve belli bir tereddütle onun çok fazla çalıştığını söyledi. Zaman yolcusu katıla katıla güldü buna. Açık kapı eşiğinde durup "İyi geceler!" diye bağırdığını hatırlıyorum. Editörle aynı taksiye bindim. Hikaye için "süslü bir yalan" diyordu. Bana gelince ben bir sonuca varmakta zorlanıyordum. Hikaye büyüleyici ve inanılmazdı. Anlatılışıysa çok inandırıcı ve mantıklı. Gecenin büyük bölümünde uyanık yatarak bunu düşündüm. Ertesi gün gidip zaman yolcusunu tekrar görmeye karar verdim. Bana laboratuvarda olduğunu söylediler. Evin içinde rahat tavırlarla yanına çıktım. Ne var ki laboratuvar boştu. Bir dakika durup zaman makinesini seyrettim ve elimi uzattım. Manivelaya dokundum. Bununla birlikte dayanıklı görünüşlü bodur kütle rüzgarın sarstığı bir dal gibi aşağı yukarı sallandı. Dayanıksızlığı beni çok şaşırttı ve tuhaf bir şekilde burnumu her işe sokmanın yasaklandığı o çocukluk günlerimi anımsadım. Koridoru geçip geri döndüm. Tütün salonunda zaman yolcusuyla karşılaştım. Evden geliyordu. Bir kolunun altında bir kamera, ötekinde bir sırt çantası vardı. Beni görünce güldü ve sıkmam için bileğini uzattı. "Şuradaki o nesneyle," dedi. "O kadar meşgulüm ki." "Yani bu bir aldatmaca değil mi?" dedim. "Gerçekten zamanda yolculuk yapıyor musun?" "Gerçekten ve sahiden yapıyorum." Ve içtenlikle gözlerime baktı. Duraksadı. Gözleri odanın içinde dolaştı. "Yalnızca yarım saat istiyorum," dedi. "Neden geldiğini biliyorum. Gerçekten çok iyisin. Burada birkaç dergi var. Öğle yemeğine kalırsan sana zaman yolculuğunu, numuneleri, her şeyi tamamen kanıtlayacağım. Şimdi iznini istemek zorundayım." O zaman söylediği sözlerin gerçek anlamlarını kavrayamadan buna razı oldum. Başını salladı ve koridorda yürüdü. Laboratuvarın kapısının çarptığını duydum. Bir sandalye çektim ve günlük bir gazete aldım. Öğle yemeğinden önce ne yapacaktı? Sonra aniden bir reklam bana saat 2'de yayıncı Richardson'la buluşmaya söz vermiş olduğumu hatırlattı. Saatime baktım ve randevuya zar zor yetişebileceğimi gördüm. Ayağa kalktım ve bunu zaman yolcusuna anlatmak için koridoru geçtim. Kapının koluna elimi attığımda bir bağırış duydum. Sonu acayip bir şekilde kesildi. Sonra bir tıkırtı ve ardından gümbürtü. Kapıyı açtığımda çevremde bir hava cereyanı döndü ve içeriden yere düşüp kırılan cam sesi geldi. Zaman yolcusu orada yoktu. Fırıldak gibi dönen bir siyah ve pirinç kütlesinin içinde oturan hayalet gibi belirsiz bir suret gördüğümü sandım. O kadar şeffaftı ki üstünde çizimleriyle onun arkasında duran masa apaçık görünüyordu. Ama gözlerimi ovuşturduğumda bu hayal kayboldu. Zaman makinesi gitmişti. Dibe çöken toz dışında laboratuvarın arka bölümü boştu. İçeriye bir ışık tabakası henüz girmişti. Nedensiz bir şaşkınlık içindeydim. Garip bir şeylerin olduğunu biliyordum ama o garip şeyin ne olabileceğini o anda ayırt edemedim. Durmuş bakarken bahçe kapısı açıldı ve uşak göründü. Birbirimize baktık. Sonra aklıma fikirler gelmeye başladı. "Bay, o taraftan mı çıktı?" dedim. "Hayır efendim, bu taraftan hiç kimse geçmedi. Ben de onu burada bulmayı umuyordum." O an anladım. Richardson'ı hayal kırıklığına uğratmak pahasına durup zaman yolcusunu bekledim. İkinci, belki de daha garip öyküyü, yanında getireceği numune ve fotoğrafları. Ama artık bir ömür boyu beklemem gerekeceğinden korkmaya başlıyorum. Zaman yolcusu 3 yıl önce ortadan kayboldu ve artık herkesin bildiği gibi bir daha asla geri dönmedi. Son söz. Merak etmemek elde değil. Bir daha geri dönecek mi? Belki de geçmişe savruldu ve kaba taş devrinin kan içen kıllı vahşilerinin arasına düştü. Girit denizinin derinliklerine veya dinozor devrinin grotesk kertenkelelerinin kocaman sürüngenlerinin arasına karıştı. Şu anda belki plesiosaurusların avlandığı oolitik mercan kayalıklarında veya triyasik çağın ıssız tuzlu göllerinin kıyısında geziniyor bile olabilir. Yoksa ileriye, insanın hala insan olduğu ancak zamanımızın gizlerine cevap bulunduğu ve bezdirici sorunlarının çözüldüğü daha yakın zamanlardan birine mi gitti? Irkın yetişkinlik zamanına mı? Zira kendi adıma ben bu zayıf deneyler, eksik kuramlar ve karşılıklı anlaşmazlıklarla geçen günlerin doğrusu insanoğlunun zirveye oturduğu zaman olduğunu düşünemiyorum. En azından kendi adıma. Onun pek keyifsizce insanlığın ilerleyişini düşündüğünü ve çığ gibi büyüyen uygarlıkta kaçınılmaz olarak yıkılacak ve kendisini yaratanları da sonunda yok edecek aptalca bir yığılma gördüğünü biliyorum. Bu konu zaman makinesi yapılmadan çok önceleri aramızda tartışılmıştı. Eğer böyleyse bize böyle değilmiş gibi yaşamak kalır. Ama benim için gelecek hala kara ve boş. Birkaç rastgele yerinde onun öyküsünün anısıyla aydınlanan büyük bir cehalet sadece. Beni avutsun diye de yanımda iki yabancı beyaz çiçek taşıyorum. Artık soldular, kurudular, kahverengi ve kırılgan bir hal aldılar. Akılla güç gittiğinde bile minnetin ve karşılıklı sevgi duygusunun insanoğlunun yüreğinde yaşamaya devam ettiğine tanıklık etsin diye.